Ayrım 7.
Bu gölceğizin ortasında çok sık bir kızıl ağaç kümesi vardı. İşte biz de sonunda bu adacığa sığındık. Köpekler gelip de bizi burada bulamazlardı. Aradan bir süre geçtikten sonra bir karaca bir bacağını sürüye sürüye ve arkasında yosunlar üzerinde kırmızı bir iz bırakarak çıkageldi. Durumu yüreğimi öyle sızlattı ki başımı yaprakların içine soktum. Ama yaralının soluk soluğa, susamışlıktan içi yana yana gölden su içtiğini duydum. Artık gün batıyordu. Tüfek sesleri uzaklaşıyor, daha seyrekleşiyordu. Sonra her şey dindi. Artık bitmişti. Biz de takımımızın ne durumda olduğunu görmek için yavaşça ovaya doğru ilerledik. Ormandaki küçük evin önünden geçerken korkunç bir görünümle karşılaştım. Bir hendeğin kıyısında tüyleri kula renginde yaban tavşanları, ak kuyruklu, küçük, boz tavşanlar yan yana yere serilmiş yatıyordu. Ölümün birbirine bitiştirdiği o küçücük ayaklar acıma dileniyor gibiydi. Bulanık gözler sanki ağlıyordu. Sonra kızıl keklikler, bizim arkadaş gibi göğsünde kızıl tüyler bitmiş olanları, benim gibi kaba tüylerinin altında ayva tüyü bulunan bu yılın yavruları. Ölü bir kuştan daha üzücü ne olabilir ki? Kanat ne canlı şeydir. Onları öyle büzülmüş, buz gibi soğumuş görmek yürek sızlatıyor. Kocaman ve olağanüstü bir karaca sessiz sessiz uyuyor gibiydi. Küçücük pembe dili sanki hala yalamak istiyormuş gibi dışarıya çıkmıştı. Avcılar da oradaydı. Bu toplu kıyımın üzerine eğilmişler, bütün o taze yaralara hiç saygı göstermeden kanlı ayakları, parçalanmış kanatları tutup sayıyorlar ve av çantalarına yerleştiriyorlardı. Yola çıkmak için birbirlerine bağlanan köpekler sanki yeniden ormana atılmaya hazırlanıyorlarmış gibi sarkık dudaklarını buruşturarak hazırda duruyorlardı. Öte yanda koca güneş bata dursun, onlar yorgun argın, akşam çiğinden nemlin tarlalara ve keçi oğullarına hep birlikte upuzun gölgeler düşürerek giderken, insan ve hayvan, bütün o topluluğa bilseniz ne diş biliyor, ne ilençler yağdırıyordum. Ne bende, ne de yoldaşımda şu biten güne her zamanki gibi şöyle hafiften bir hoşça kal diye seslenmek yürekliliği bile kalmamıştı. Yolumuzun üstünde kör bir saçmayla ölmüş ve oracıkta karıncalara kalmış olan zavallı hayvancıklara, o burunlara toza bulanmış tarla farelerine, uçarken yıldırım çarpmışa dönerek sırt üstü yatmış ve kas katı, küçücük ayaklarını bütün sonbahar geceleri gibi çabucak inen, duru, soğuk ve ıslak karanlıklara dikmiş o saksağanlara, kırlangıçlara rast geliyorduk. Ama en dokunaklısı, ormanın bittiği yerde, çayırın kıyısında ve orada ırmağın sazlığında hiçbir yanıt alamayan kaygılı, üzünçlü ve dağınık çağrışlardı. Ayna. Kuzeye, Nimen kıyılarına 15 yaşlarında badem çiçeği gibi pembe beyaz küçük bir adalı kız gelmişti. Sinek kuşları yöresinden kalkıp gelmişti. Onu aşkın fırtınası alıp getirmişti. Adadaki tanıdıkları gitme demişlerdi. Karada hava soğuk olur, kış senin canına kıyar. Ama adalı küçük kız kışa inanmıyordu. Soğuğu ancak yurdunda içtiği şerbetlerden biliyordu. Hem sonra seviyordu da ölümden korkusu yoktu. Sonunda günlerden bir gün oralarda Nimen sisleri içinde yelpazeleri, salıncağı, cibinlikleri ve yurdunun kuşlarıyla dolu çubukları yaldızlı kafesiyle karaya çıktı. Yaşlı Kuzey Baba, güneyin güneş içinde kendisine gönderdiği bu adalar çiçeğinin gelişini görünce yüreği acımayla titredi. Soğuğun kızcağızla sinek kuşlarını bir lokmada silip süpüreceğini bildiği için hemen o kocaman sarı güneşini yaktı ve onları karşılamak üzere yazlıklarını giydi. Adalı kız buna aldandı. Kuzeyin bu sert ve ağır sıcağını uzun sürecek sandı. Bu sonsuz kara yeşilliği bir ilk yaz yeşilliği sandı. Ve bahçenin içinde iki çam ağacına salıncağını kurarak bütün gün yelpazelendi, sallandı. Gülerek kuzeyde hava pek sıcak diyordu. Ama yine aklını kurcalayan bir şeyler vardı. Bu şaşırtıcı ülkede evlerin neden verandaları yoktu? Bu kalın duvarlar, bu halılar, bu ağır perdeler niçindi? Bu kocaman çini sobalara, avlulara sıralanan bu büyük odun yığınlarına, bu mavi tilki postlarına, bu içi pamuklu mantolara, dolapların dibinde uyan bu kürklere ne gerek vardı? Bütün bunlar ne işe yarayabilirdi? Zavallı kızcağız bunu pek yakında öğrenecekti. Küçük adalı kız bir sabah uyanınca kendisinde korkunç bir titreme duyumsadı. Güneş yitmişti. Geceleyin toprağa yaklaşmışa benzeyen kapkara ve basık bir gökyüzünden pamuk fidanlarının altına dökülenler gibi bir takım beyaz tüyler sessizce lapa lapa düşmekteydi. Kış gelmişti. Kış gelmişti. Fırtına ıslık çalıyor, sobalar horulduyordu. Sinek kuşları çubuklu büyük kafeslerinde artık ötmez olmuştu. Mavi, pembe, yakut, deniz yeşili kanatları kıpırtısız kalmıştı. Onların böyle incecik gagaları ve toplu iğnenin başı kadar gözleriyle soğuktan uyuşmuş ve kabarmış, birbirlerine sımsıkı sokulduklarını görmek insanın içine dokunuyordu. Ötede bahçenin dibindeki salıncak buz tutmuş, tir tir titriyordu. Çamların dalları ise sanki camdandı. Küçük adalı kız üşüyor, artık dışarıya çıkmak istemiyordu. Tıpkı kışlarından biri gibi ocağın bir köşesinde top top olmuş, zamanını alevlere bakmakla geçiriyor ve anılarıyla kendisine bir güneş yaratıyordu. O aydınlık ve yakıcı ocakta bütün yurdunu görür gibi oluyordu. İşte bir yandan o esmer şeker kamışı öz suyunun sızdığı, bir yandan da mısır tanelerinin yaldızlı bir toz bulutu içinde dalgalandığı geniş rıhtımlar, sonra öğle uykuları, açık renk yaylı perdeler, hasırlar, sonra yıldızlı geceler, alevli sinekler, çiçekler arasında ve cibinliğin tül örgüleri içinde vızıldayan milyonlarca küçük kanat. O böyle ateş karşısında düşlenmere dala dursun, kış günleri gittikçe daha kısa, gittikçe daha karanlık birbirine eklenip duruyordu. Her sabah kafesten ölü bir sinek kuşu çıkarılıyordu. Çok geçmeden yalnızca iki tanesi kaldı. Bir köşede diken diken olup birbirine sokulmuş iki yeşil tüy yumağı. Bir sabah küçük adalı kız yatağından kalkamadı. Soğuk onu kuzeyin buzları arasına sıkışıp kalmış bir minorka sandalı gibi sarmış, kötürüm etmişti. Ortalık loş, o da pek üzünçlüydü. Buz camların üstüne mat ipekten kalın bir perde asmıştı. Kent ölü gibiydi ve sessiz sokaklarda kar süpürme makinesi acı acı düdük çalıyordu. Adalı kız yatağında biraz gönlünü avutmak için yelpazesinin pullarını parıldatıyor ve zamanını yurdundan getirdiği kocaman tüy saçaklı aynalarda kendisine bakmakla geçiriyordu. Kış günleri hep daha kısa, daha karanlık geçip gidiyordu. Küçük adalı kız danteladan yatak perdeleri içinde sararıp soluyor, dertleniyordu. Asıl ona dert olan şey yatağından ateşi görememesiydi. Adeta yurdundan bir kez daha uzaklaşmış gibiydi. Ara sıra soruyordu. Odada ateş var mı? Elbette var yavrum. Ocak alev alev yanıyor. Odunun çıtırdadığını, çam kozalaklarının patladığını duymuyor musun? Peki öyleyse bir bakayım, bir bakayım. Ateşi görmek için eğiliyordu ama boşuna. Alevler ondan pek uzaktaydı. Ateşi göremiyordu ve bir kat daha üzülüyordu. Bir akşam yine düşünceli ve solgun, başı yastığının bir ucunda, gözleri o görülmeyen güzel ateşe çevrilmiş yatarken dostu yatağına yaklaştı, yorganın üzerindeki aynalardan birini aldı. Ateşi görmek istiyordun değil mi güzelim? Peki öyleyse, biraz bekle. Ocağın başına diz çökerek aynasıyla ona sihirli alevi yansıtmaya çalıştı. Görebiliyor musun? Hayır, hiçbir şey göremiyorum. Ya şimdi? Hayır, yine göremiyorum. Sonra birdenbire bir ışık fıskiyesi yüzüne çarptı. Her yanını sardı. Adalı kız neşe içinde "Ah şimdi görüyorum." dedi ve gözlerinin içinde iki küçük alevle gülümseyerek can verdi. Kör İmparator ya da bir Japon trajedyası ardında Bavyera'da bir gezi. Albay Monsieur de Siebold. Hollanda'nın hizmetinde bulunan ve Japonya'da yetişen bitkiler konusundaki güzel yapıtlarıyla bilim dünyasında ün kazanmış olan Albay Monsieur de Siebold, 1866 yılı ilk yazında 30 yıldan çok oturmuş olduğu o olağanüstü Nippon Japan, Japon'un Doğan Güneş İmparatorluğu'nun doğal kaynaklarını işletmek için uluslararası bir ortaklık kurmak gibi geniş bir tasarımı imparatora sunmak üzere Paris'e gelmişti. Tilleri Sarayı'nda imparatorun katına kabul edilmeyi bekleyen ünlü gezgin, Japonya'da uzun süre oturmuş olmasına karşın Bavyeralı olmaktan hiç kurtulmamıştı. Akşamlarını Posener dış mahallelerinde küçük bir birhanede birlikte geziye çıktığı ve herkese yeğenim diye tanıttığı Münihli bir genç kızla birlikte geçiriyordu. Aslında ben de kendisiyle o birhanede tanışmıştım. 72 yaşında olmasına karşın dimdik yürüyen bu uzun boylu, yaşlı adamın yüzü, uzun ve ak sakalı, geniş ve topuklarına kadar inen kaputu, yakasının bütün bilim akademilerinin renkleri dizilmiş kordelalı iliği, aynı zamanda hem utangaçlık hem yırtıklık sezilen o yabansı görünümü içeri girdiğinde bütün başları kendine çevirtiyordu. Albay pek ciddi bir edayla oturuyor ve cebinden kocaman bir kara turp çıkarıyordu. Sonra kısa etekliği, püsküllü atkısı, küçük gezi şapkasıyla Alman kızı olduğu pek değerli olan yanındaki matmazel bu turpu yurtlarında yapıldığı gibi incecik dilimlere ayırıyor, üstüne tuz ekiyor ve o küçük fare sesiyle Uncle dediği yaşlı adama uzatıyordu. Sonra her ikisi de karşılıklı Münih'te yapılan şeyi Paris'te yapmanın gülünç olabileceğini hiç de düşünmeden pek rahat ve yalın bir tavırla turplarını kıtır kıtır yemeye koyuluyorlardı. Gerçekten bunlar pek eşsiz, pek sevimli bir çiftti. Çok geçmeden kendileriyle pek sıkı fıkı dost olduk. Adamcağız Japonya'dan söz etmesinden hoşlandığımı görünce not defterini gözden geçirmemi istedi. Ben de hem şu yaşlı Simba'da duyduğum dostluk hem de bana sevdirdiği güzel ülkeyi daha yakından inceleme isteğiyle hemen kabul ettim. Bu gözden geçirme işi kolay olmadı. Bütün defter Monsieur de Sibold'un konuştuğu tuhaf bir Fransızca ile yazılmıştı. Örneğin, eğer paydaş bulacaksam, ana mal bulacaksam, sonra kendisine düzenli olarak Japon yerine Şabon dedirten o söyleyiş bozuklukları. Buna bir de noktasız, virgülsüz, hiç soluk aldırmayan 50 satırlık tümceleri ekleyin. Yazarın kafasında öyle iyi sıralanmış tümceler ki bir tek sözcüğünü çıkarıp atmak kendisine olanaksız görünüyordu. Bir yerinden bir satır çıkaracak olursam hemen o satırı alıp biraz daha öteye yerleştiriyordu. Ama zararı yok. Bu eşsiz adam o şabonuyla öyle çekiciydi ki işin sıkıntılı yönünü unutuyordum. İmparatorun katına kabul edileceği günü bildiren mektup geldiğinde defter aşağı yukarı biçimine girmişti. Zavallı yaşlı Sibold, ancak olağandışı durumlarda sandığından çıkardığı kırmızılı ve sırmalı o güzel albay üniformasını giyerek ve göğsüne bütün nişanlarını dizerek Tillerson gidişi hala gözlerimin önündedir. Belini doğrultarak burum burum demesine karşın kolunun kolumda titreyişinden hele burnunun Münih birasıyla patlıcana dönmüş o kocaman bilgiç burnunun böyle ansızın solmasından nasıl heyecanlı olduğu belliydi. Akşam kendisini gördüğümde sevincinden kabına sığamıyordu. Üçüncü Napolyon kendisini iki kapı arasında kabul etmiş, 5 dakika dinlemiş ve ağzından hiç düşürmediği o hele bir düşünelim tümcesiyle sağmıştı. Bunun üzerine bizim saf Japon daha şimdiden Grand Hotel'in 1. katını kiralamaktan, gazetelere yazmaktan, duyurular vermekten söz etmeye başladı. İmparatorun belki uzun boylu düşüneceğini, burada kalmaktansa o sırada büyük koleksiyonunu satın almak için meclisin ödeneğini kabul etmek üzere Münih'e gitmesinin daha doğru olacağını kendisine anlatıncaya dek akla karayı seçtim. Sonunda bu görüşlerimin doğru olduğu kanısına vardı ve kalkıp gitti. Giderken de ünlü not defterine verdiğim emeğin altında kalmamak için bana 16. yüzyıldan kalma Kör İmparator adlı bir Japon trajedyasını göndereceğine söz verdi. Avrupa'da hiç kimsenin bilmediği bu değerli başyapıtı kendisi dostum Meyerbeer için çevirmiş. Üstad koro müziğini yazmaktayken ölmüş. Doğrusu bizim ahbap bana bundan daha güzel bir armağan gönderemezdi. Ne yazık ki Gidişinden birkaç gün sonra Almanya'da savaş başladı ve bizim trajedyadan ses seda çıkmadı. Prusyalılar Württemberg'i ve Bavyera'yı ele geçirdikleri için albayın duyduğu yurtseverce coşku ve istilanın karışıklığı içinde bizim kör imparatoru unutmuş olması pek doğaldı. Ama benim aklım hep ondaydı. Doğrusu biraz o Japon trajedyası yüzünden, biraz da savaşın, istilanın ne olduğunu yakından görmek merakıyla, aman Allah'ım şimdi ne acıklı şey olduğunu pek iyi biliyorum. Bir sabah kalkıp Mine'ye gitmeye karar verdim. Güney Almanya. Ağırkanlı ulus olur mu? Olur. Savaş içinde o kızgın Ağustos güneşinin altında, Kel Köprüsü'nün Münih'e kadar bütün Ren ötesinde yine eskisi gibi soğuk ve dingin bir durum vardı. Söbe yöresi boyunca beni yavaş yavaş ağır ağır götüren Württemberg vagonunun 30 penceresinden görünümler, dağlar, dereler, ırmakların serinliği duyumsanan bol yeşillikler geçip gidiyordu. Tren giderken dönemeçte gözden yiten bayırlar üzerinde kırmızı eteklik ve kadife yelek giymiş köylü kadınlar, sürülerinin ortasında öyle dimdik ve çevresindeki ağaçlar da öylesine yeşil duruyordu ki insan bunları o canım reçine ve kuzey ormanları kokan çam ağacından yapılma küçük kutuların birinden çıkarılıp konmuş oyuncak çobanlarla sürüler sanıyordu. Uzaktan uzağa yeşil üniformalar giymiş bir düzine kadar piyade askeri bir çayırda başlar dimdik, bacaklar havada tüfeklerini arbalet gibi taşıyarak birbirlerine ayak uyduruyorlardı. Bunlar herhangi bir Nazi prensinin ordusuydu. Kimi zaman da bizimki kadar ağır giden trenler geçiyordu. Kocaman kayıklarla yüklü bu trenlerde simgesel bir utku arabasıymış gibi yığın yığın Württembergli asker Prusyalıların önünden kaçarken üç sesle barkoreller söylüyorlardı. Sonra her büfenin önünde duruşumuz, metrotellerin o hiç değişmeyen gülümsemeleri, peçeteleri çenelerinin altında reçelli iri et parçalarının karşısına geçmiş oturan o ablak, keyifli Alman suratları, Kissingen'de savaş yapılırken Stuttgart'ta çevresinde arabaların, güzel tuvaletleriyle kadınların, atla gezinenlerin bulunduğu, havuzların bulunduğu, mızıkaların valsler, kadriller çaldığı Kraliyet Parkı. Gerçekten bütün bunları anımsayıp da 4 yıl sonra yine bir Ağustos ayında gördüklerimi, sanki o kızgın güneş kazanlarını zıvanadan çıkarmış gibi nereye gittiklerini bilmeden yola düşerek saçmalayan lokomotifleri, çarpışma alanının göbeğinde durmuş vagonları, kesilmiş rayları, ortada kala kalan trenleri, günden güne Doğu Demiryolu'nun boyu kısaldıkça küçülen Fransa'yı ve bırakılan hatlar boyunca Tanrı'nın toprağında tek başlarına kalmış, içleri bagaj gibi bırakılıvermiş, yaralılarla tıklım tıklım dolu istasyonların o acıklı tıkış tıkışlığını düşündükçe Prusya ile Güney devletleri arasındaki o 1866 savaşının bir şakadan başka bir şey olmadığını ve bize söylenenlere karşın Cermanya kurtlarının birbirlerini yemediklerini anlamaya başlıyordum. Aslında bu konuda emin olmak için Münih'i görmek yeterdi. Kente vardığım gece, yıldızlarla dolu güzel bir pazar gecesi, bütün halk sokaklara dökülmüştü. Neşeli, belirsiz, ışıkların altında bütün bu gezinenlerin ayaklarından kalkan toz gibi belirsiz bu uğultu havada dalgalanıyordu. Kemerli ve serin yeraltı biranelerinde, renkli fenerlerin bulanık ışıklarının salındığı birane bahçelerinde, her yerde dublelerin üzerine düşen ağır kapakların gürültüsüyle karışık, pirinç boruların utkulu ezgileriyle tahta çalgıların çığlıkları duyuluyordu. İşte bu müzikli biranelerin birinde Albay Dösibolt'u yeğeniyle birlikte o bildiğimiz kara topunun karşısına oturmuş buldum. Yanındaki masada Dışişleri Bakanı kralın amcasıyla birlikte bira içiyordu. Bütün çevrede aileleriyle birlikte kodaman kent soylular, gözlüklü subaylar, kırmızı mavi, deniz yeşili küçük kasketleriyle üniversite öğrencileri vardı. Hepsi de pek ciddi, sessiz, dindarca bir tavırla Monsieur de Gangl'ın orkestrasını dinliyorlar ve sanki böyle bir ülke yokmuş gibi Prusya'ya aldırış bile etmeden pipalarından dumanın nasıl çıktığını izliyorlardı. Albay beni görünce biraz sıkılır gibi oldu. Benimle Fransızca konuşurken bana sesinin perdesini indiriyormuş gibi geldi. Çevremizde Fransız, Fransız diye bir fısıldaşma oldu. Bütün gözlerde bir düşmanlık duyumsuyordum. Monsieur de Sibold, çıkalım dedi. Dışarı çıkınca o eski candan gülümsemesine yeniden kavuştum. Adamcağız verdiği sözü unutmamıştı. Ama devlete sattığı Japon koleksiyonunu bir düzene koymakla çok uğraştığından bana mektup yazamamıştı. Trajediye gelince, yapıt Wisborg'da Madame de Seabolt'un yanındaydı. Oraya gitmek için de Fransız elçiliğinden özel bir izin almak gerekliydi.